Ayrım 37.
Her şey açık gibiydi. Oysa ortalık sisliydi. Şimdi sis yoğunlaştı. Yine de her şey açıkça görülüyor. Aradan birkaç hafta daha geçti. Teksir makinası, bildiriler, iğrenç kadınlar, Almanların korkunç gülümsemeleri. Bir yerlerde korkunç savaş sürüp gidiyordu. Partizanlar mayın yerleştiriyor, tesisleri havaya uçuruyorlardı. Burada kentte kaç kişi öldürüldü? Zina Kiev'te kalıp beklemeli. Terziliği akıl eden kendisi. Önce Stepan gizlenmeyi sağlayacak bir iş, savaşçılık görevi demişti. Tıpkı bir memur gibi iskemlesine çakılı duruyordu. Zina da. Stepan onu gülümseyerek karşıladı. Boris'i tanıyor musun? Hangi Boris'i? Okulda berabermişsiniz. Zina bir kahkaha attı. Tanımaz olur muyum? Nasıl? Kiev'te mi? Partizanlarla birlikte oradan biri geldi. Boris seni sormuş. Eğer Kiev'teyse mutlaka bizimkilerledir demiş. Gerisini sen de tahmin edersin. Duygular ikinci elden pek ilginç değildir. O gece işi bittikten sonra Zina yepyeni bir gülümsemeyle aydınlanmış, uzun süre oturdu yatağının üzerinde. Boris'in evine geldiği, şiirler okuduğu günü anımsıyordu. Sonra buluşmaları, uzun, ateşli konuşmaları, o sıra neler söylediklerini hatırlamadı Zina. Onlarca her sözcüğün büyük önemi vardı sanki. Zina mutluluğun ne olduğunu daha o sıralar öğrenmişti. Ama mutluluk bir türlü ortaya çıkmamıştı. Asıl önemli olanı söylememişlerdi birbirlerine. Boris Batı Ukrayna'ya gitmişti. Yaşıyor ve partizan olmuş. Ne büyük mutluluk. Benim de çalıştığımı anlamış. Bir an bile şüphe etmemiş. Demek mutluluk denen şey var. Bir saat için olsun Zina Almanları ve savaşı unuttu. Yalnız Boris yaşattı onu bu süre içinde. Onunla bir daha buluşmayı düşünüyordu. Bu kez söylenmedik şey bırakmayacak, birbirimizi anlayacak ve bir daha ayrılmayacağız. Ertesi sabah tercüman geldi. Maria Ilinichna, size iyi bir haber getiriyorum. Bayan von Echtenberg sizi istiyor. Çok tatlı, cömert bir kadındır. Bana bir şişe Chanel parfümüyle iki çift çorap armağan etti. Ne tuvaletleri var görseniz. Hepsi de Paris'ten, moda resimlerinden çıkma gibi. Biraz şişmanlamış, bolatmak gerekiyor. Siz icabına bakarsınız artık. Bana teşekkür edebilirsiniz, sizi ben sağlık verdim. Zina Stefan'ı ancak iki gün sonra görebildi. Stefan söylediklerini dinledi, bir süre sustu. Zina yüreği çarparak bekliyordu. Şimdi her şey kararlaşacaktı. Ama Stefan, çok önemli dedi. Arkadaşlara danışmak gerek. Şimdilik siparişi kabul et ve havayı yoklamaya başla. Gülümsedi. Dikkat et, elbisesini bozma kadının. Terziliğine pek güvenim yok da. Bayan von Echtenberg'in içi rahat değildi. Kısacası bu ülkede kimseye güvenilemeyeceğini kaç kere söylemişti. Gömlek yıkamayı bile beceremezler. Zina kadının üzerinde olumlu bir etki yaptı. Yine de Paris'ten aldığı krep jorjet elbisesini vermeye çekiniyordu. Bakın söyleyeyim, eğer elbisemi bozarsanız, gerisini getirmeyi gerekli bulmamıştı. Ertesi gün Stefan, arkadaşlar kabul ettiler. Dinle Zina, en ufak ayrıntılarını düşünmek zorundasın. Nasıl kaçacaksın sonra? Zina elbiseyi Emirber'in odasında düzeltiyordu. Yanda iki genç kızın gidip geldiği mutfak vardı. Arkalıksız iskemlede oturan şişko biri, nöbetçi, şarkı mırıldanıyordu. Kavrulmuş soğan kokusu geliyordu. Emirber'in odası boş ve temizdi. Pomat, kurşunlar, Paris görüntüleriyle dolu bir albüm. Duvarda her yanına küçük Alman bayrakları dikili bir büyük harita. Bayraklardan biri hemen Leningrad'ın yanına, öbürü Moskova'nın biraz soluna dikilmişti. Zina içini çekti. Nereye vardılar? Korkunç. Üstelik bizimkiler her yanda dayanmak zorunda. Şurada da, iyice yukarıda, Murmansk yakınında dayanıyorlar. Almanları Moskova önlerinden sürüp attılar. Emirber küçük bayrakların yerini değiştirmemiş. Nöbetçi şarkıya başladı. Yüreğimi okla deldin. Stefan Zina'ya, Dima'nın tırnaklarının altına toplu iğne soktular demişti. Bu von Echtenberg işkenceye bayılır. Kendi yaparmış işkenceleri. Görenin aklına gelmez. Sıradan, şişko, Halim Selim bir Alman. Acele etmeliyim. Daha işin yarısına bile gelmedim. Annem dikiş dikerken sık sık Danilo'nun bütün yaptıklarını çöpe atmalı derdi. Ölürken bana bir şey söylemek istedi ama bir türlü söyleyemedi. O sıra Zina şöyle düşünmüştü. Ne acı. En önemli şeyleri söylüyor anlamıyorum. Sonra annesi küçük bir bebek gibi baka kalmıştı yatağın üzerinde. Zina korkudan ürperiyordu. Yaşlı bir teyze geldi, aynayı örttü. Evde bir ölü olunca böyle yaparlar. Zina'nın korkusu daha da artmıştı. Ne garip şeydi bu ölüm. Sözü edilir, yazılır, üzerinde düşünülür, yine de anlaşılmaz. Zina hazırladığı tezi hatırladı. Ölümün aşılması. O sıra her şey hem çok daha karışık hem çok daha basit geliyordu. Şimdi ölüm iyice yakında. Belki yan odada, mutfakta. Bari şarkı söylemese. Ya da dönemeçte, yokuşun başında. Korkuyor muyum? Hayır. Ama belki de korku var içimde. Deniz tutmuş gibi içim bayılıyor. Zina aynı şeyi Odessa'dan Yalta'ya giderken de duymuştu. Boris denizi çok iyi anlatmış. Yazık. Şiirini bir kenara yazmadım o sıra. Hatırlamıyorum da. Şiir okumak isterdim. Boris anlardı beni. Kim bilir, belki her şey düzelir. Dikiş dikerken hep onu düşündüğümü söylerim. Evet, evet Boris'i düşünüyorum. Adını tekrarlayacağım. Boris, Boris. Prova yaptığı Bayan von Ettenberg'in yatak odası binbaşının yattığı çalışma odasına bitişikti. Zina kuşağı unutmuştu. Emir Bey'in odasına koştu. Çok uzun sürdü, bitirmelisiniz. Neredeyse kocam gelecek. Tanrım bakın, şimdi de oturmadı, göğsü kaçıyor. Böyle yapmamanız gerektiğini söylemiştim size. Aslında elbise iyice oturmuştu. Birkaç dakika aynanın önünde dönüp durduktan sonra Bayan von Ettenberg rahatladı. Gidebilirsiniz. Walter neredeyse gelir. Yarın tayyorum üzerinde çalışacaksınız. Durun, nöbetçiye söyleyeyim de size yemek versin. Sağ olun ama kendimi pek iyi hissetmiyorum. Krizim tutabilir. Bir an önce evime dönsem daha iyi olacak. Zina gittikten sonra Bayan von Ettenberg uzun süre aynanın önünde durdu. Aslında şişmanlık bana gidiyor. Yapıma uygun. Sonra zayıf bir kadın hiç de iştah açıcı bir şey değil. Bu Rus'un yüzü fena sayılmaz ama zayıflıktan neredeyse geberecek. Bir de krizleri var. Erkekler böylelerini sevmezler. Elbise fena değil. Paris'te o kadar iyi iş görüyorlar ki buranın basit terzileri bile bozamıyor elbiseleri. Yazık ki gösterecek kimse yok burada. Albay ne davet veriyor ne de danslı geceler düzenliyor. Tam bir moruk. Tek fırsat Führer'in doğum günü olacak. Walter subayları çağıracağına söz verdi. Ama 20 Nisan'a daha bir ay var. Walter'a yüzbaşı Gross'u çağırmasını söyler. Yemekte bu elbiseyi giyerim. Çok nazik bu yüzbaşı. Bana da bir bakıyor ki içimden parmağımı sallayarak azarlamak geliyor hani. 40 yaşındaki bir kadın için böyle bir yumurcak bulunmaz nimet. Sırtında koyun postundan gocuk, başında bir köylü yemenisi, kolunda yumurta dolu sepet yürüyordu Zina. Kentten çıkarken bir Alman kağıtlarını gözden geçirmişti. Zina yakındı. Çok pahalı sattığımı söylüyorlar ama şu sıra tavuklar yumurtluyor mu ki? Alman cevap verdi. Ben yok anlamak. Zina da yoluna devam etti. Ortalıkta yine çok kar vardı. Ama şimdiden boz renge bürünmüş, yumuşamış, erimeye hazır olduğunu ortaya koymuştu. Ayak altından su sesi geliyor, nemli ve şaşırtıcı hava baş döndürüyordu. Zina'nın bir şey düşündüğü yoktu. İçinde delice bir konuşma isteği vardı ama yine de düzenli adımlarla yürüyordu. Bacakları çözülmekteydi. Ya kendinden geçer, baygınlık geçirirse? Hafif, donuk bir gülümsemeyle ilerliyordu. Birden korkunç bir düşünce kafasını kurcaladı. Ya başaramadıysa? Stefan bombanın iyice elden geçirildiğini söylemişti. Belki bulmuşlardır. Yok canım. Vazonun içine koydum. Kimse bakmaz. Bu cadı vazoya çiçek koyabilir ama. Ne yazık olur. Şu sıra vazonun içinde çiçek yok. İki kere içeri girip çıktığımı görmüş olabilirler. Hayır. Gitmeme izin vermezlerdi. İyice elden geçtiği halde patlamayabilir de. Zina bu karamsar düşünceleri kafasından attı. Güçlükle ilerliyordu. Kendinden geçer gibi olunca Boris'i bulacağım diyordu kendi kendine ve yüzü bir gülümsemeyle aydınlanıyordu. Zina ardından gelen motor sesini duyduğunda güneş batıyordu. Kenara çekildi ama araba durdu. Zina sepetinin içinden yağlı geçiş iznini çıkardı. Almanlar bakmadılar bile. Arabanın içine ettiler onu. İçeride kötülük yapmadıklarını söyleyerek ağlayan iki genç kız vardı. Araba yoluna devam etti. 10-15 kilometre daha gittikten sonra bir nöbetçi karakolu önünde durdu. "Subay, geri döndüğümüzü telefonla bildirin," dedi. "Daha öteleri taramak gerekiyorsa Vasilkova'dan birini yollasınlar." Zina rahatladı. Demek patlamıştı. İyi ama herif gece evine gelmemiş olabilir de. Az sonra bana işkence edecekler. Dayanabilsem. Hiç durmadan bir şeyler tekrarlamak gerekiyor. Ya şiir söylemeli ya da Boris'i anmalıyım. Birden kendinden geçti, uyuyakaldı. Bir asker uyandırdı Zina'yı. "Yürü!" 30-40 genç kadın bir aradaydı. İçlerinden biri haykırıyordu. Son aya girmiş, ağrıları kendini göstermişti. Askerin biri sırtına vurdu. "Sus!" Subay soruyordu. "Kaç kişi?" Cevap veriyorlardı. 38. Bayan von Echtenberg kadınlarla dolu uzun odaya girdi. Ağlamaktan şişmiş yüzünü görünce Zina çığlık atacaktı. "Başardım." Bayan von Echtenberg hıçkırarak "Tanrım," diyordu. "Bu işkenceyi neden çektiriyorsun bana? Hepsi basit köylü kadınları bunlar. Bir şey anladığınız yok. Gidip albayla konuşacağım." Gitmek üzereyken Zina gözüne ilişti. "Yüzbaşı Gross, suç ortaklarınızı da söyleseniz iyi edersiniz," dedi. Zina'ya bakmamaya çalışıyordu. 8 yıl önce Meran'da bir genç kıza rastlamıştı. Bu bozguncu kadının gözleri onunkilerin aynıydı. Zina susuyordu. Yalnız dudakları oynuyor, belki Boris'in adını mırıldanıyordu. Alışılmamış bir heyecan duydu. Sanki havalanmıştı. Bu masanın üzerinde, kentin üzerinde uçuyordu sanki. Başı dönüyor, sözcükler kendiliğinden çıkıyordu ağzından. "Kim mi yolladı?" "Herkes." "Evet, herkes." "Bırakın bu konuşmayı. Tiyatro sahnesinde değilsiniz. Sizi asacaklar, anladınız mı?" Genç kadının yüzüne baktı ve haykırarak ekledi. "Gözlerinizi üzerime dikmeyin. Medyum değilsiniz, başaramazsınız. Cevap verin. Suç ortaklarınızın adı?" "Hepsinin adını söyleyemem," dedim. "Az yaşadım. Onların sayısı fazla. Stalin'den söz edildiğini duydunuz mu? Beni o yolladı. Moskova önünde yenilgiye uğradığınızı biliyorum," radyo söyledi. "General Rokossovski vardı, General Govorov vardı. Hepsinin adını hatırlamıyorum. Onlar da yolladı beni. Gorenko ve Dimash varsa astınız. Onu öldüreceğimi bilmiyorlardı. Daha önce astınız ikisini. Ama beni yollayanlar arasında onlar da var. Doğru söylüyorum." "Schwarz ve Gorenko ile aynı gruptan mısınız?" "Evet. Başka kimler var?" "Herkes var dedim ya. Boris var." "Adı ne? Adresi nedir? Şu sıra nerede?" "Ormanda. Sizleri öldürüyor. Aynı gruptan. Doğruyu söylüyorum. Çok kalabalığız. Koca bir ulus." Gross haykırdı. "Kal. Götürün şunu. Başka türlü konuşmak gerekiyor. Bu süprüntü delilik numarası yapıyor." Korkunç bir an geldi. Zina susamayacağını sanıyordu. Memelerini yakıyorlardı. Bağırdı. "Boris, sevgili Bor..." Bir çığlıktan başka söz çıkmadı ağzından sonra. Yüzü kan içinde vıcık vıcık yerde yatıyordu. Üzerine bir kova su boşalttılar. Gross, "Tırnaklarını sökün," dedi. Artık Zina susuyordu. Sonradan yüzbaşı Gross, Karl'a epey yüklendi. "Sizi başka bir alaya süreyim de görün." Karl suçunu biliyordu. Ama kendini kaybetmişti. Bu karı bütün yapılanlardan sonra bile gülümsemeye cesaret ediyordu. Zina'nın acıdan buruşan yüzünü görünce güldüğünü sanmış, başına bir kabza vurup işini bitirmişti. "Albay hepimizi harp divanına verecek. Ağzından tek laf alamadık. Hem sonra bu ne biçim ceza? Acı duyacak vakit bulamadı." Herkes albayın önünde tir tir titriyordu. Yüzbaşı Gross suçlunun sorgu sırasında öldüğünü ondan gizledi. Yalnız "önemsiz şeyler dışında ağzından laf alamıyoruz," dedi. "Şu sıra yerlerde sürünüyor. Sara nöbeti geçiriyor." "Onu asmalı," dedi albay. "Yalnız ceza vermek değil, bu cezanın eğitici yanını da göz önünde tutmak gerekir." Gross ölüyü giydirmelerini emretti. Karl genç kızın yüzündeki kanı sildi. Zina'nın suratı kasılmıştı. Dudağını ısırıyordu. Şimdi yüzbaşı Gross da gülümsediğini sandı. "İğrenç, düzeltin şunun ağzını." Canlı biri gibi koltuklarından tutup dar ağacına sürüklediler. Ayakları bir kere daha doğduğu sevgili topraklara değdi. Yüzbaşı Gross, Brüksel'deki kardeşine mektup yazıyordu. "Uzaktan yaşadığımız hayatı düşünemezsin bile. Canavarlarla boğuşmamız gerekiyor. Binbaşıyı öldüren karı ip boynuna geçirildiğinde gülümsüyordu. Allah'ın cezası ülke." Mart ayı çok soğuktu. Her yer donuyor, rüzgar bütün gücüyle esip karı yığıyordu. Kent yumuşacık bir örtü altında uykuya dalmış gibiydi. Yine de yaşlı kadınlar paskalya temizliğine girişmişlerdi. Ara sıra biri içini çekiyordu. Neredeyse ilkbahar gelecek. Umut ve kuşkuyla ilkbahar düşünülüyordu. Yaralılar ilkbaharda her şey yeniden başlayacak kuşkusuz diyorlardı. Kim girişecek? Bizimkiler mi, Almanlar mı? Ne küçük kente yaşayanlar, ne cepheden gelenler, kimse bilmiyordu kimin saldırıya geçeceğini. Radyo savaşın sürüp gittiğini, iki tarafında büyük kayıplar verdiğini söylüyordu. Kayıp sözünü duyanın yüreği eziliyordu. Değerli yükleriyle postacılar kaygan, buzlu sokaklarda avlu ve bahçeleri kaplayan yumuşacık karlar üzerinde gidip geliyorlardı. Kapıların yanında bekleniyor, postacıyı gören başlıyordu koşmaya. Ara sıra Fedotov üçe katlanmış kağıdı, bir mektup, uzatıyor ve kar fırtınasının ortasında dünya sakin, aydınlık geliyordu insanlara. Ama çoğu kez mırıldanıyordu Fedotov. Yazacak, sen sabret. Sen sabret, alçak sesle söylenen, tutarsız, duygulu mektuplarda yazılan söz de buydu. Bu söz insanları yaşatıyordu. Sonbaharda çok kişi savaşın fazla sürmeyeceğini düşünmüştü. Hiç umulmadık bir sıra çöküvermişti. Aynı şekilde çekip gidecekti. Şimdi savaşın bugünden yarına bitmeyeceği anlaşılıyordu. Savaşla, korkunç sözler kusan kara hoparlörlere gözler dikili, yalnızlıkla, sonsuz acılarla bir arada yaşamak gerekiyordu. Ya mektup üzerinde şu yazıyla geri gelirse, birliğin mevcutları arasında değil. Kente sığınanların sayısı pek çoktu. Günlük hayata büyük tren istasyonlarının canlılığını katıyorlardı. Leningradlılar Nevskin tepesini düşlüyorlardı. Ürkütücü, korkunç, distrofi, gıdasızlığın bedende yaptığı yıkım, sözü hep ağızlardaydı. Kievlilerin uyur gezerlerden farkı yoktu. Almanların arşınladığı dik yokuşlar hep gözlerinin önündeydi. Doktor Sabanayev bir gün Natasha'ya, bugün insanların içi olduğu gibi meydanda demişti. İçlerinde yürek mi ya da beş para etmez bir şey mi taşıyorlar belli. Natasha sık sık düşünüyordu. Benim de yüreğimin yerinde değersiz bir şey mi var acaba? Kendimi düşünmemeliyim. O zaman dayanabilirim. Bütün kış hastanede çalıştı. Yaraya o denli alışmıştı ki doğal geliyordu artık genç kıza. Bir türlü geçmeyen, irin dolu olanları vardı. Bu yaralarla savaşıyor, pansuman yapıyor, onları kapanmaya, kabuk bağlamaya zorluyordu. Yaralıları adları ya da yüzleriyle değil, yaralarıyla tanıyordu. Sanki 20 yıldır bu işi yapar gibisiniz diyordu Doktor Sabanayev ona. Tıp öğrenimi görmeyi düşünüp düşünmediğini sordu Natasha'ya. Natasha şaşırdı. Yok canım, Timiryazev Tarım Akademisi'ndenim. Bu işi şimdilik yapıyorum. Savaşmak zorunda kaldığımız için. Siper kazması ya da mermi yapması söylense aynı şevk ve ateşle ama geçici, olağanüstü bir iş sayarak çalışırdı. Çünkü savaştı bu. Karnına şaşkınlıkla bakıyordu. Bugün çocuk doğurup yetiştirmek. Oysa şu sıra hayat bile kalmadı. Her şey alt üst. Yalnız doğanın bir şey aldırdığı yok. Yakında ilkbahar gelecek. Akıl ya da yürekle ilgisiz. Don ya da buzların çözülmesi gibi doğal bir şey. Natasha Vasya'nın hiç sözünü etmemişti. Bilgi almak için başvurduğunda hep aynı cevabı veriyorlardı. Ölen, yaralanan ya da kayıp listesinde adı yok. Önce şaşırdı. Kayboldu, kaybolmadığını söylüyorlar. Sorduklarında bilmem diyordu. Vasya'nın yaşadığına içten inanmıştı. Belki partizanlarla birlikteydi. Mektup yazmayı sevmez. 2-3 mektup yazmış, onlar da kaybolmuştur. Beyin sarsıntıları bazı şeylerin unutulmasına yol açabilir. Belki evin adresini unutmuştur. Ölmüş olamaz. Vasya'ya sık sık mektup yazıyor. Yazdıklarını çantasına, çamaşırlarının arasına gizliyordu. Çok dertlendiğinde babasının mektuplarını okurdu. Dmitri Alekseyeviç seyrek ama ayrıntılı mektup yazardı. Bir keresinde şaka olsun diye özel muhabiriniz sözlerini eklemişti. Mektuplarındaki mertlik ve gözüpeklik Natasha'nın içini rahatlatıyordu. Şubat'ta şöyle diyordu Dmitri Alekseyeviç. Herifler dört nala Medine kadar koştular. Yazık ki sana sözünü ettiğim Amerikalı burada yoktu. Herif Almanların yeni yılı burada kutlayacaklarını sanıyordu. Oysa ben er ya da geç Unter den Linden'i ıhlamurlar altında Brandenburg kapısından başlayan Doğu Berlin'in geniş caddesi. Göreceğimize inanıyorum. Pek heves ettiğimden değil, oraya varmamız gerekli olduğundan. Sen umutsuzluğa kapılma Natasha. Ormanlarda düşmanın kuşattığı pek çok asker var. Kısa süre önce koca bir birlik düşman saflarını yarıp çıktı. Bu nedenle hiçbir şey kesinlikle belli değil. Emin olduğum tek şey bu hayvanların bizi yönetemeyecekleri. Natasha, Klava Medvedeva ile dost olmuştu. Pedagoji Enstitüsü öğrencisi Klava, cephe gerisindeki fabrikalardan birinde çalışıyordu. Kuş gibi minicikti. Ufak tefek, hep üşüyen, saçları tepesinde güzel şarkı söyleyen bir kızdı. Kocası Egor havacıydı. Klava Natasha'ya mektuplar, resimler göstermişti. Egor gençti. Hele Vasya'dan çok daha genç görünüyordu. 4 kere nişan aldığına göre kahraman bir asker sayılırdı. Mektuplarından anlaşılıyordu Klava'yı sevdiği. Natasha nasıl tanışıp aralarının nasıl açıldığını, nasıl evlendiklerini hep öğrenmişti. Egor savaşları anlatıyordu. Natasha da soruyordu. Kuyruğa geçti ne demek? Klava cevap veriyordu. Ben de bilmiyorum. Belki... Çalıştığı fabrika cephenin epey gerisine alınmış, eski bir karoseri atölyesine yerleştirilmesi gerekmişti. Çamur o kadar çoktu ki çizmeler yapışıp kalıyordu. Barakalar yükseliyor, çalışırken parmaklar donuyordu. Geceleri tahta kurları uyumaya engel oluyorlardı. Ama Klava hiç yakınmıyordu. Savaş bu. Herkes aynı şeyi söylüyordu zaten. Savaş bu. Kızıl Ordu'nun yıl dönümünde cephede çarpışan askerler fabrikada konuşma yaptılar. İşlerinden biri, arkadaşlar dedi, her birimiz bir günde 10.000 Alman'ı gebertmeye yetecek mayını yapabiliriz. Klava bu sözleri Natasha'ya ilettiğinde genç kadın ellerini kavuşturdu. Anlıyorum. Baksana Klava, sen de o kadar yapabiliyor musun? Natasha'da çocuksu bir yan kalmıştı ama eskisinden çok daha ciddiydi. Babasına yazdığı mektuplar ondaki değişikliğin tanığıydı. Dmitri Alekseyeviç mektupları okurken gülümsüyordu. Natasha'm büyümüş bile. Hem bunda şaşılacak ne var? Yakında çocuk doğuracak. Natasha ilkbaharın ilk günlerinde doğurdu. Karlar eriyor, sular gürültüyle damlıyordu saçaklardan.